Ayrım 24.
Justin gene sanki onunla değil de kendi kendine tartışırmış gibi. Ama senin Melissa için kaygılanmanı anlamıyorum. Darley'i konuşturmak için ne yapılabilirse yaptım. Hiçbir şey bilmiyor. Melissa'nın hiçbir şey bilmediği kesin. Cohen'in metresi oldu diye bilmem ki dedi. Nesim elindeki kartları açtı. Onun bir şey bildiği duygusundan bir türlü kurtulamıyorum. Cohen övüngen, budala bir adamdı. Bilinmesi gereken her şeyi de biliyordu. Ama ona neden söylesin? Onun ölümünden sonra ne zaman Melissa'ya rastlasam bana bir tuhaf bakıyor da ondan. Sanki benimle ilgili duyduğu bir şeyin yeni bir bilginin ışığında bakarmış gibi. Anlatması zor. Çaydanlık cızırdamaya başlayıncaya kadar sessizce oynadılar. Sonra Justin kartlarını masaya bırakıp kedi otu çayını koymaya gitti. Nesim çayını yudumlarken kendisi soyunmak için odasına geçti. Çayını yudumlarken dalgın dalgın duvara bakan Nesim, Justin'in kulağından çıkardığı küpelerin hafif bir ses çıkararak kapanışını, bardağa düşen uyku haplarının çıkardığı küçük gürültüyü duydu. Justin geri dönüp oyun masasına oturdu. Madem ki ondan korkuyordun, neden kendisinden kurtulmanın bir yolunu bulmadın? Nesim büyük bir şaşkınlıkla bakınca şöyle ekledi. Ona bir zarar vermekten söz etmiyorum canım, başka bir yere gönderebilirdin. Nesim gülümsedi. Öyle yapacağımı sanıyordum ama sonra Darley ona aşık olunca Darley'e karşı sevgim var. Justin sertçe, bu tür düşüncelere burada yer yok dedi. Nesim başıyla onaylarken neredeyse güçsüzlüğünü kabul eder gibi biliyorum dedi. Justin yeniden kart dağıttı, sessizce ellerine baktılar. Şimdi onu ben buradan göndermeye çalışıyorum, Darley'in aracılığıyla. Amaril onun hastalığının ciddi olduğunu söylüyor. Özel bakım için Kudüs'e gitmesini salık vermiş. Darley'e gerekli parayı önerdim. Acınacak derecede şaşırmış durumda. Çok İngiliz. Şu sıralar senden ödü kopuyor. Kendi kendini korkutmak için gulyabaniler icat ediyor ama iyi bir insan o Nesim. Ona acıyorum. Öylesine çaresiz ki. Biliyorum. Ama Melissa'nın gitmesi gerek. Ona böyle söyledim. Güzel. Daha sonra bambaşka bir sesle ve siyah gözlerini Justin'inkilere kaldırarak ya Percy Warden dedi. Bu soru İkisinin arasında odanın durgun havasında bir pusula iğnesi gibi titreyerek asılı kaldı. Nesim yeniden gözlerini elindeki kartlara indirdi. Justin'in yüzünde yeni bir anlam belirmişti. Hem acı hem kederli. Ağır ağır bir sigara yaktıktan sonra, ''Sana daha önce söylediğim gibi o oldukça çizgi dışı biri. C'est un personnage, önemli kişi. Onun ağzından laf almak neredeyse olanaksız.'' Anlatılması güç bir şey, dedi. Uzun uzun Nesim'e baktı, onun başka bir yöne çevrilmiş esmer yüzünü dalgın dalgın inceledi. İkisinin arasındaki ayrımla ilgili olarak söylemek istediğim şu. Darley öylesine duygusal, bana öylesine bağlı ki bizim için en küçük bir tehlike oluşturmuyor. Bize zarar verebilecek bir bilgi eline geçse bile onu kullanmaz, içine gömer. Ama Percy Warden, hayır. Şu anda gözleri parıldıyordu. O nedense soğuk, zeki, kendinden başkasını düşünmeyen biri. Tam anlamıyla ahlak dışı, tıpkı bir Mısırlı gibi. Biz yarın ölsek umurunda bile olmaz. Kısacası ona ulaşamıyorum. Ama olası bir düşman olarak hesaba katmaya değer. Nesim gözlerini onunkilere kaldırdı, uzun bir süre görmeyen gözlerle birbirlerinin zihinlerindekini okumaya çalıştılar. Nesim'in gözlerinde garip, soylu bir yırtıcı kuşun gözlerindekine benzer ateşli, tutkulu bir tatlılık vardı. Diliyle dudaklarını ıslattı ama konuşmadı. Neredeyse ağzından şu sözler fışkıracaktı. Ona aşık olabileceğinden korkuyorum. Ama garip bir haya duygusu engelledi onu. Nesim, evet. Justin sigarasını söndürdü, ayağa kalktı, elleri koltuk altlarında odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Çok derin düşüncelere dalmıştı. Böyle düşünceye daldığı zamanlar hep yaptığı gibi bir tuhaf, tedirgin tedirgin dolaşıyordu. Nesime yırtıcı bir hayvanı anımsatan sinsi bir yürüyüş. Nesim'in gözleri bulanmış, donuklaşmıştı. Hiç düşünmeden iskambil kağıtlarını alıp birkaç kez karıştırdı. Sonra kartları masaya bırakıp avuçlarını ateşi yükselmiş yanaklarına götürdü. Justin hemen yanına gelip ılık elini alnına koydu. Gene ateşin var. Nesim kurulmuş bir makine gibi sertçe, "Hiç sanmıyorum," dedi. "Dereceyle ateşini alayım." "İstemez." Justin Nesim'in karşısına oturdu, ileri doğru eğilerek gözlerinin içine baktı. "Nesim, ne oluyor? Sağlığın. Bu ateşler, sonra uyumuyorsun da." Nesim bezgince gülümsedi, Justin'in elinin sırtını yanağına bastırdı. "Hiçbir şey yok," dedi. "İşlerin sonuna yaklaşıyoruz ya, onun gerilimi. Sonra bütün gerçeği Leyla'ya anlatmak zorunda kalmam. Tasarılarımızın büyüklüğünü görmek onu kaygı ve korkuya düşürdü. Ayrıca Montalev'le olan ilişkilerini daha da güçleştirdi. Karnaval toplantısında onu görmek istememesinin nedeni de buydu, anlıyor musun? O sabah her şeyi anlatmıştım. Aldırma, topu topu 6 ay sonra bütün destek tamamlanmış olacak. Gerisi onlara kalmış bir şey. Ama kuşkusuz Leyla buradan gitme düşüncesinden hoşlanmıyor. Hoşlanmayacağını biliyordum. Sonra başka ciddi sorunlarım da var. Ne sorunları? Ama başını iki yana sallayarak soyunmak üzere ayağa kalktı Nesim. Yatağa girip çayını bitirdikten sonra uzandı, çaprazlanmış ayakları ve elleriyle bir Haçlı askeri betimlemesine benziyordu. Justin ışığı kapatıp kapı aralığında bir süre sessizce dikildi. Dayanamayıp, "Nesim, bana öyle geliyor ki sana benim anlayamadığım bir şeyler oluyor. Bugünler hasta mısın? Benimle konuş lütfen," dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Justin, "Bunun sonu neye varacak?" dedi. Nesim yastıktan başını kaldırıp ona baktı. "Sonbaharda her şey hazır olunca biz de durumumuzu yeniden ayarlayacağız. Bu belki de bir yıllık ayrılık anlamına gelebilir Justin. Oraya gitmeni, o işler olurken orada bulunmanı istiyorum. Leyla da Kenya'daki çiftliğe gitmeli. Hiç kuşkusuz burada çok sert tepkiler alacak. Ben kalıp bunları göğüs germeliyim." "Uykunda konuşuyorsun." Öfkeyle, "Yorgunum," diye kestirip attı. Justin kapı aralığının aydınlığında kımıltısız bir gölge halinde put gibi duruyordu. Yumuşak bir sesle, "Peki ötekiler ne olacak?" diye sordu. Nesim bir kez daha yastıkların üzerinde doğrulup hırçınca yanıtladı. "Şu anda bizi ilgilendiren tek kişi Da Capo. Herhalde öldürülmesi gerekiyor ya da ortadan yok olmalı. Çünkü çok fazla tehlikeye atıldı. Ayrıntıları tam olarak düşünmedim. Her ne olursa olsun sigorta parası için benim başvurmamı istiyor. Çünkü gırtlağına kadar borçlu batmış durumda. Böylece ortadan yok oluşu uygun düşecek. Bunu daha sonra konuşacağız. Bunu düzenlemek bir oranda kolay olsa gerek." Justin düşünceli düşünceli aydınlık odaya döndü, yatma hazırlıklarına başladı. Yan odada Nesim'in içini çektiğini, bir sağa bir sola döndüğünü duyuyordu. Büyük aynada acılı, dalgın yüzündeki boyaları temizlerken, kara saçlarını haz duyarak fırçalarken kendini inceliyordu. Sonra çarşafların arasına çırılçıplak süzüldü, ışığın düğmesini kapattı, birkaç dakika içinde çabasızca uykuya daldı. Nesim onun odasına yalın ayak geldiğinde gün ağarmak üzereydi. Justin, Nesim'in kolları omuzlarına değince uyandı. Nesim yatağının yanına diz çökmüştü, sarsılıyordu. İlk anda bunun bir ağlama nöbeti olduğunu sandı. Ama sanki ateşi varmış gibi titriyordu, dişleri çarpıyordu. Sayıklar gibi, "Ne var?" dedi. Ama Nesim eliyle ağzını kapatarak onu susturdu. "Neden böyle tuhaf davrandığımı söylemek istiyorum yalnızca. Bu gerilime daha çok dayanamayacağım, Justin. Başka bir sorunla karşı karşıya geldim. Korkunç bir şey. Naruzu temizlemek zorunda kalabilirim. İşte bu yüzden yarı deli gibiyim. Artık ele avuca sığmaz oldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum." Bu konuşma Percy Ward'ın Akbaba Tepesi Oteli'ndeki beklenmedik intiharından biraz önce oldu. 12. Bölüm. Percy Warden'ın tek başına giriştiği korkakça eylemle onun ölümünün başlıca nedeni olan o hiç umulmadık bulguyla satranç tahtasındaki durumlar birdenbire yalnızca Montolive için değişmiş olmuyordu. Nice zamandır son bir yetkin eylem düşüyle kendini aldatmakta olan, yönü çizilmiş bir istencin iç tepisi kadar rahat ve çekinmesiz olan Nesim de dostu gibi davranışlarımızın temelindeki devindirici gücün özünde bulunan ve bir leke, beyaz bir tavanda nasıl yayılırsa davranışlarımızın öyle yayılıp dağılmasına, çarpılmasına yol açan çekim güçlerinin bir kurbanı gibi görmeye başladı kendini. Gerçekten de şimdi büyük ustalar kendilerinin harekete geçirdikleri güçlerin tutsağı durumuna geldiklerini, doğanın aslında yönetilmez olduğunu anlıyorlardı. Çok yakında ikisi de ayın buyruğuyla gelgitlerin sırasını düzenleyen ya da parıltılı son balığını uğultulu bir ırmağın yukarılarına iten güçlerin girdabına yakalanıp kendi seçmedikleri bir yolda ölümlülerin yön veremeyeceği ya da yönünü değiştiremeyeceği bir geleceğe doğru gelişen olayların içinde sürüklenip gideceklerdi. Yatağına uzanmış, Prusun'dan çıkan uyuşuk duman halkalarının boş tavana yükselişini izleyen Montalev, bunu belli belirsiz sezinliyor ve tedirginlik duyuyordu. Soğuk alınları birbirine dönük, o görkemli, karanlık yatak odasında gözleri fal taşı gibi açık, birbirleriyle fısıldaşarak yatan Nesim'le Justin bunu daha da açık bir biçimde biliyorlardı. İstencin sınırlarını aştığını biliyorlardı, çevrelerinde kendilerini gerçekleştirmeleri gereken dizginlerinden boşanmış güçlerin örnekleri olan kötü belirtilerin biriktiğini duyumsuyorlardı. Ama kendilerini nasıl gerçekleştireceklerdi? Hangi yolla? Henüz bu pek açıklığa kavuşmuş değildi. Percy Ward'un dünya gözüyle o kirli yatağa, Melissa'nın ya da Justin'in fısıltılı, unutulmuş imgelerinin, daha başka kim bilir hangi özel anıların yanına uzanmadan önce Nesim'e telefon etmişti. Sesinde acı bir boyun eğiş ve yaklaşan ölümün görkemi vardı. Kitaplarda yazdığı gibi bu bir ölüm kalım sorunu. Evet, lütfen hemen gel. Sana iletmek istediğim bir şey var. Uygun bir yerde buluşacaksın. Aynada. Telefonun öteki ucunda donup kalmış, dikkatle dinleyen adamı korkutacak küçük bir kıkırtı çıkartarak telefonu kapadı. Nesim bunun olası bir felaketin uyarısı olabileceğini hemen sezinledi. O sefil otel odasının aynasında, yazarın yaşamının özel işliğine ait alıntıların arasında ıslak bir tıraş sabunuyla yazılmış şu sözleri buldu. Nesim, Cohen, Filistin ve benzeri her şey öğrenildi ve rapor edildi. Holde insan sesleri duyulmadan, kapıya hafifçe vurulmadan önce hemen hemen silmeyi başardığı sözler bunlardı işte. Baltazar'la Justin parmak uçlarına basarak odaya girmeden önce. Ama o sözler yeniden dirilmiş bir panın sesine benzeyen o küçük ayrılık kikirtisi beynini yakıp duruyordu. Daha sonra bu olanları Justin'e anlatırken yüzünde en küçük bir anlam yoktu. Sinir felci geçirmiş birinin yüzü gibiydi yüzü. Çünkü bu davranışın yol açacağı rezaleti düşünmek her yanını uyuşturmuştu. Uyumasına olanak olmadığını anlamaya başlıyordu. O karanlık odada ölü yıldızlara, kuvars aynalara benzeyen açılmış gözlerle cansız nesneler gibi kör kör birbirlerine bakarak İskenderiye mezarlarının üzerindeki betimlemeler kadar kımıltısız, yan yana yattıkları yatakta uzun uzun tartışılması, elekten geçirilmesi, çözülmesi gereken sözlerdi bunlar. El ele iç çektiler, mırıldandılar. Hatta Nesim, sana Melissa olduğunu söylemiştim. Bana hep nasıl baktığını, bundan kuşkulanıyordum derken bile. Durumla ilgili öteki kaygı verici sorunlar kafasında birbirine kenetlenmiş, üst üste geçmişti. Naruz sorunu da bunların arasındaydı. Bir kalenin sessizliğinde birdenbire kazma kürek takırtıları duyan, düşmanın istikam erlerinin duvarların altını kazarak adım adım yaklaştıklarını bilen, çevresi kuşatılmış bir şövalye neler duyarsa herhalde onları duyuyordu. Kendisine söylendiğini varsayarak acaba Montolive şimdi ne yapmak zorunda kalacaktı? Aynı sözcüğün insan istencinin yörüngesi dışına çıktıkları için her ikisini de ele vermek çok tuhaftı. Artık her ikisi de zorunluluk altındaydı. İkisinin de özel eğilimlerini açıklamayan, günün ışığına çıkan bir eylemin kölesi gibi birbirlerine bağlanmış durumdaydılar. Özgür istençlerini kullanmaya girişmişler ama kendilerini tarihsel sürecin zincirleriyle bağlanmış, duvarlarıyla sarılmış durumda bulmuşlardı. Bütün bunlar da bir çiçek dürbününün küçük bir dönüşüyle ortaya çıkmıştı. Percy Warden, insanlar bir gün olayların gerçekten olmasını sağlayabilecek kişinin sanatçıdan başkası olmadığını, bu yüzden toplumun onun üzerine oturtulması gerektiğini anlayacaklar demeyi çok seven yazar. Bir Yunan ve Roma tiyatrosunda güç bir duruma el atmak için sahneye indirilen Tanrı ölümüyle onların ikisini de sanki kendi özdeyişinin doğruluğuna göstermek istermişçesine bir genel hela gibi kullanmıştı. Başka çıkış yolları bulabilir, ölümüyle onları böyle birbirinden ayırmayabilir, ikisine de yararı olmayacak bir bilgiyi açıklayarak aralarını açmayabilirdi. Ama şimdi her şey yeni bir olasılığın en ince deyimiyle kıl üzerinde duruyordu. Montolev harekete geçecekti ama ya bunu yapmak zorunda kaldıysa? Memlik Paşa'ya tek ses söylemesi yeni güçlerin, yeni düşmanların sökün etmesine yol açardı. Ölümün diretken ritmiyle birlikte çevresinde kentin sesleri karanlıkta titreşiyordu. Boş alanlarda araba lastiklerinin cayırtıları, rüzgarın önüne katılmış giden gemiler, iç limandaki bir çatananın kulak tırmalayıcı çığlığı, Merotis'in çıplak kum tepelerine her yıl biraz daha gömülen tozlu kentin ölüme sürüklenişini hiç bu kadar somut olarak duyumsamamıştı. Bir kum saati gibi zihnini ters çevirip duruyordu ama elenen hep aynı kum, aynı ağırlıkta birbirini izleyen aynı yanıtsız sorulardı. Önlerinde olası bir felaket uzanıyordu. Tehlikeyi bütün ayrıntılarıyla nesnel bir biçimde de değerlendirmiş olsalar, o felaket için başvuracakları hiçbir yedek güç yoktu. Tuhaftı. Ama çatılmış kaşları dişlerine dayanmış yumruğuyla öfke içinde düşünen Justin hala etkilenmemiş görünüyordu. Nesim'in yüreği ona karşı sevgiyle doldu çünkü onun suskunluğundaki onurluluk, falcı kadının hiç kımıldamayan bakışı, ona düşünmek, ikilemi değerlendirmek cesaret verdi. Her şeyin değiştiği sırada hiçbir şey değişmemiş gibi davranmalıydılar. Zırhlarının içine çivilenmiş şövalyeler gibi hiçbir şey belli etmeden sonu bilinen yolda yürümek zorunda olduklarını bilmek, aralarında hem bir ayrılık hem de yeni, derin bir bağ, daha tutkulu bir dayanışma duygusu yaratmıştı. Tıpkı savaş alanında aşk, aile, dostlar, ev anlamında insanın sürekliliği düşüncesini yatsıdıklarını, kendilerine giydirilmiş görev maskesinde simgelenen demir bir istencin kölesi olduklarını bilen askerlerde görüldüğü gibi. İçtiği sigaradan dudakları kurumuş olan Nesim, her türlü sonuca kendimizi hazırlamalı. Her şey tamamlanıncaya kadar direnmeliyiz. Noel dolaylarına kadar söz gelimi. Önümüzde sandığımızdan da çok zaman olabilir. Aslında bunlardan hiçbir şey çıkmayabilirdi. Belki Montolev'in haberi yoktur, dedi. Ama bunun ardından gerçeği görmenin sıkıntısıyla dolu, daha alçak bir sesle şöyle ekledi. Ama haberi varsa anlarız, tutumundan belli olur. Bir sokak köşesinde eli tabancalı bir adamla karşı karşıya gelebilirdi. Kentin karanlık bir sokak köşesinde ya da bir gün ayartılmış bir uşak yemeğine zehir katabilirdi. Hiç değilse bu olasılıklara karşı bir tutum takınabilir, onlara karşı uyanık olabilirdi. Sonra yarın Naruz'la konuşmam gerek, ona anlatmalıyım, dedi. Birkaç hafta önce bürosuna girdiğinde konuk sandalyesine oturmuş, sessizce sigara içen, asık yüzlü, kır saçlı Serapon'la karşılaşmıştı. Kıpti pamuk krallarının en etkilisi, en önemlisiydi ve Nesim'in başlattığı topluluk hareketinin desteklenmesinde kesin bir rol oynamıştı. Yaşlı adam başka bir kuşaktandı ama ikisi eski dosttular. Sakin, yumuşak yüzü, kalın sesi, Avrupalı olduğunu haykıran bir eğitimin, bir ağırbaşlılığının üstünlüğünü taşıyordu. Konuşmasında düşüncelerle dolu bir zihnin hızlı nabzı çarpıyordu. Yumuşak bir sesle, "Nesim, burada kendi adıma değil, kurulun bir temsilcisi olarak bulunuyorum. Pek sevimli olmayan bir görevi yerine getirmek zorundayım. Seninle öfkesiz, hımsız açıkça konuşabilir miyim? Biz çok kaygılıyız," dedi. Nesim kapıyı kapadı, kilitledi, telefonun fişini çıkardı. Kendi yerine geçmek için konuk sandalyesinin arkasında dolaşırken sevgiyle Serapo'nun omzunu sıkarak "Benim de istediğim bu. Konuş," dedi. "Kardeşim Naruz. Ne olmuş ona?" "Nesim, sen bu topluluk hareketini başlatırken bir cihat, kutsal bir din savaşı başlatmayı ya da Mısır hükümetini tedirgin edecek yıkıcı bir şey yapmayı düşünmemiştin, değil mi?" "Kuşkusuz hayır. Biz de öyle düşündük. Sana katıldıysak Kıptilerin birleşmesi, kamu işlerinde daha çok söz sahibi olmaya çalışması gerektiğine inandığımız için katıldık." Bir an derin derin düşünerek sessizce sigarasını içti, sonra sözünü şöyle sürdürdü. "Bizim kendi halkımıza olan sevgimiz bir Mısırlı olarak yurtseverliğimizden hiçbir şey eksiltmez, öyle değil mi? Dinimizin ve soyumuzun doğrularını Naruz'un dile getirmesi hoşumuza gitmişti. Evet, çok mutlu olduk çünkü bu şeylerin söylenmesi, hissedilmesi gerekiyordu. Ama sen 3 aydır toplantılara gelmiyorsun. Nasıl bir değişiklik olduğundan haberin var mı? Naruz kendi güçlerine kendisini öylesine kaptırdı ki bugün artık hepimizi ciddi biçimde tehlikeye sokacak şeyler söylüyor. Çok kaygılanıyoruz. Kendisinin özel bir görev üstlenmiş olduğunu sanıyor. Kafasının içi öylesine tuhaf bilgi kırıntılarıyla dolu ki konuşmaya başladığı zaman ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Memlik Paşa'nın kulağına giderse çok kötü olur." Uzun bir suskunluk oldu. Nesim korkudan yüzünün giderek solduğunu duyumsadı. Serapo'nun yumuşak, sertleşmeden yükselen sesiyle sözünü sürdürdü.